Ayrım 29, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap Vasili Grossman, sayfa 314. Batyuk başını eğmiş gelenlere sorular soruyordu ve Stalingrad'ın en deneyimli, en akıllı komutanlarından biri değil de meraklı bir öğrenci gibi görünüyordu. Bezditko'ya soru sorduğunda oturanların hepsinin gözlerinde neşeli bir espri beklentisi ortaya çıktı.
İşler nasıl Bezditko?
Dün Alman'ın öyle bir canını okudum ki yarbay yoldaş, bunu biliyorsunuz. Sabahtan da 5 Fritz öldürdükten sonra 4 havan mermisi harcadım.
Evet, bir topla 14 tank vurmak da Schuppli'nin işi değil miydi?
Tek topla ateş ediyordu çünkü bataryasında sadece bir top kalmıştı.
Almanların genel evini vurdu dedi yakışıklı Bulatov ve yüzü kıpkırmızı oldu.
Ben orayı normal bir sığınak olarak kaydettim.
Sığınak deyince bugün bir havan mermisi kapımı kırdı dedi Batyuk ve Bezditko'ya dönüp Ukraynaca sistemle ekledi. Ben de orospu çocuğu Bezditko'nun büyük bir parça koparacağını sanıyordum. Ne de olsa ona öyle ateş etmeyi ben öğretmiştim.
Çok utangaç biri olan top nişancısı Manjulia börekten bir parça alıp usulca şöyle dedi. Güzel bir hamur, yarbay yoldaş. Batyuk bir tüfek mermisiyle bardağa vurdu.
Ciddi olun yoldaşlar.
Fabrikalarda küçük köy atölyelerinde yapılan cinsten bir üretim toplantısıydı bu. Ancak burada oturanlar dokumacı, fırıncı, terzi değildi. İnsanların konuştukları da ekin ve harman değildi. Bulatov bir kadınla sarmaş dolaş yolda yürüyen Alman'ı görünce onları nasıl yere yatırdığını ve öldürmeden önce 3 kez daha ayağa kaldırdığını, daha sonra ayaklarının 2-3 santimetre ötesinde mermilerle toz bulutları kaldırarak nasıl tekrar yere kapaklanmak zorunda bıraktığını anlattı. Kadının başında dikilirken öldürdüm Alman'ı, yolun ortasında öyle çaprazlama yatıp kaldılar. Bulatov üşengeç anlatıyordu ve hikayesi askerlerin hikayelerinde hiçbir zaman dehşet olmadığı için korkunçtu.
''Hadi Bulatov, bırak palavrayı.'' diye sözünü kesti Zaytsev.
Bulatov Zaytsev'in söylediğini anlamayarak
''Palavra atmıyorum.'' dedi. ''Bugün itibariyle hesabım 78. Komiser yoldaş palavraya göz yummaz. İşte onun imzası.''
Krimov konuşmaya karışmak Bulatov'un öldürdüğü Almanlar arasında işçiler, devrimciler, enternasyonalistler bulunabileceğini söylemek istedi. Bu konuyu akılda tutmak gerekiyordu. Yoksa aşırı nasyonalistler haline dönüşmek mümkündü. Ama Nikolay Grigoryevich bir şey söylemedi. Bu düşünceler zaten savaş açısından gerekli düşünceler değildi. Bunlar insanları silahlandırmıyor, tersine silahlarını elinden alıyordu. Peltek peltek konuşan bembeyaz tenli Solotki bir gün önce 8 Alman'ı nasıl öldürdüğünü anlattı, sonra şunları ekledi.
Ben Umanlı bir kolhozcuyum. Faşistler bizim köyde büyük mucizeler yarattılar. Ben de biraz kan kaybettim. 3 kere yaralandım. İşte şimdi kolhozcu yerine keskin nişancı oldum.
Asık suratlı Tokarev, Almanların mutfakları için su almaya gittikleri yolların kenarında en iyi yerin nasıl seçileceğini anlattı ve bu arada şöyle dedi.
Karım Mojaysk'ta esaret altında mahvolduklarını, oğlumun ona Vladimir İliç adını verdiğim için öldürüldüğünü yazıyor.
Harimov heyecanlanarak şunları anlattı.
Ben hiç acele etmem. Heyecanımı bastırabilirsem ateş ederim. Cepheye geldim. Çavuş Gurov arkadaşımdı. Ben ona Özbekçe öğrettim. O da bana Rusça. Onu bir Alman öldürdü. Ben de 12'sini devirdim. Subayın dürbününü alıp boynuma taktım. Emriniz yerine getirildi siyasi yönetici yoldaş.
Keskin nişancıların verdikleri bu sanatsal raporların hepsi de korkunçtu. Krimov yaşamı boyunca entelektüel iradesizlerle kolektifleştirme döneminde mallarına el konulan kulakların çektikleri acılar için ahlayıp oflayan Yevgenya Nikolayevna'yla ve Şutrum'la alay etmişti. 1937 yılı olayları hakkında Yevgenya Nikolayevna'ya şöyle demişti. Korkunç olan düşmanların öldürülmesi değil, onların canı cehenneme ama kendi adamlarını dövmeleri çok korkunç. Beyaz Ordu üyesi alçakları, menşevik ve sosyalist devrimci reziller, papazları, kulakları her zaman hiç duraksamadan öldürmeye hazır olduğunu, devrim düşmanlarına karşı içinde hiçbir zaman bir acıma duygusu doğmadığını ama faşistlerin yanı sıra Alman işçilerinin de öldürülmesine sevinilemeyeceğini şimdi de söylemek istiyordu. İşlerini ne amaçla yaptıklarını bilseler de keskin nişancıların anlattıklarından insan yine de dehşete kapılıyordu. Zaytsev Mamayev tepesinin eteğinde bir Alman keskin nişancısıyla günlerce süren çekişmesini anlatmaya başladı. Alman Zaytsev'in kendisini izlediğini biliyordu ve o da Zaytsev'i izliyordu. İkisinin güçleri de hemen hemen eşitti ve biri diğerinin işini bitiremiyordu.
O gün Alman bizimkilerden üçünü yere serdi. Bense siperde oturuyorum. Tek bir atış bile yapmıyorum. Alman son atışını yaptı. İsabetli bir atıştı. Ateş ettiği asker yere düştü. Böğrünün üstüne yattı. Elini yana açtı. Onların tarafından elinde kağıtla başka bir asker geliyor. Ben oturmuş bakıyorum. Biliyorum ki burada bir keskin nişancı bulunduğunu, elinde kağıtla gelen askeri bu keskin nişancının öldürebileceğini o da biliyor.
Asker geçip gitti. Bense Alman'ın yere serdiği askeri fark etmediğini ve çevresine merakla baktığını biliyorum. Bir sessizlik oldu. Bir başka Alman elinde kovayla koşarak geçti. Siperde ses yok. 15-16 dakika daha geçti. Alman yerinden doğrulmaya başladı. Ayağa kalktı. Ben de ayağa kalktım. Zaytsev başından geçenleri tekrar yaşayarak masadan kalktı. Yüzünde bir görünüp bir kaybolan güç ifadesi şimdi tek ve asıl ifadesi olmuştu. Artık o iyi yürekli, geniş burunlu delikanlı değildi. Bu şişmiş burun deliklerinde, geniş alında, korkunç bir zafer coşkusuyla dolu bu gözlerde güçlü, aslanlara özgü, uğursuz bir şey vardı.
Alman anladı, beni tanıdı ve ateş etti.
Bir an sessizlik oldu. Bir gün önce kısa süren bir silah sesinden sonra da herhalde böyle bir sessizlik olmuştu. Ve sanki yere düşen bir insan vücudunun sesi yeniden işitiliyordu. Batyuk birden Krimov'a dönüp ''Nasıl, ilginizi çekiyor mu?'' diye sordu. ''Hem de çok'' dedi Krimov ve başka bir şey söylemedi. Krimov gece Batyuk'un yanında kaldı. Batyuk dudaklarını oynatarak damlalarını saydığı kalp ilacını küçük bir kadehe damlattı ve bir bardağa su koydu. Arada bir esneyerek Krimov'a tümendeki işleri, çarpışmaları değil, günlük yaşamdan çeşitli olayları anlatıyordu. Batyuk'un anlattığı her şeyin daha savaşın ilk saatlerinde Batyuk'un başına gelen olayla ilgisi varmış, düşünceleri bu olaydan kaynaklanıyormuş gibi geldi Krimov'a. Stalingrad'da bulunduğu ilk saatlerden beri Nikolay Grigoryevich'in içindeki tuhaf duygu geçmiyordu. Bazen partinin olmadığı bir hükümdarlığa düşmüş gibi geliyordu ona, bazen de tam tersine devrimin ilk günlerinin havasını soluyormuş gibi. Krimov birden ''Çoktan biri mi partidesiniz yarbay yoldaş?'' diye sordu. ''Batyuk tabur komiseri yoldaş, yoksa parti politikasından saptığımı mı düşünüyorsunuz?'' Krimov hemen yanıt vermedi. Tümen komutanına şöyle dedi. ''Biliyorsunuz parti konuşmacısı olarak kötü sayılmam, büyük işçi mitinglerinde konuşmalar yapmış biriyim. Ama hep içimde benim kendimi yönlendirdiğim değil, beni yönlendirdikleri şeklinde bir duygu var. Tuhaf bir şey işte.'' Evet, kim parti politikasını izliyor, parti politikası kimi izliyor? Keskin nişancılarınızın konuşmasına karışmak, bir düzeltme yapmak istedim. Sonra işin erbabına ders vermenin o işi bozacağını düşündüm. Doğrusunu söylemek gerekirse susmamın tek nedeni bu değil. Siyasi yönetim askerlere Kızıl Ordu'nun bir intikamcılar ordusu olduğu düşüncesini aşılamayı emrediyor konuşmacılara. Bense burada enternasyonalizmden ve sınıfsal yaklaşımdan başlıyorum konuşmaya. Asıl olan kitlelerin öfkesini düşmana karşı seferber etmek. Yoksa hani düğüne gelip de ölünün ruhuna dua etmeye başlayan masaldaki aptal çocuk gibi olurdu. Bir an düşündü ve şöyle dedi. Bir de alışkanlık var. Parti genellikle kitlelerin öfkesini, hiddetini seferber ediyor. Düşmanı vurmayı, yok etmeyi hedef gösteriyor. Hristiyan hümanizmi bizim işimize uygun düşmüyor. Bizim Sovyet hümanizmi katı bir hümanizm. Nezaket nedir bilmiyoruz. Bir an düşünüp şöyle dedi. Doğal olarak durup dururken sizi kurşuna dizmeye kalkmalarını kastetmiyorum. 1937'de de kendi adamlarını vurdukları olaylar oldu. Bu işler başımızın belası şimdi. Almanlar ise işçi ve köylülerin ana yurduna girdiler. Savaş savaştır. Onlara da oh olsun. Klimov Batyuk'un yanıtını bekliyordu ama Batyuk susuyordu. Susmasının nedeni Klimov'un sözlerinden şaşırmış olması değil, uyumuş olmasıydı. 56. Bölüm. Krasny Oktyabr adlı fabrikanın Marten fırını atölyesinde yarı karanlıkta asker ceketli insanlar oraya buraya gidip geliyorlar. Silah sesleri yankılanıyor, hızlı bir alev parlıyor, ne toza ne de dumana benzeyen bir şey havada asılı duruyordu. Tümen komutanı Guriyev alayların komuta noktalarını Marten fırınlarının içine yerleştirmişti. Klimov yakın zamanlarda çelik dökülen fırınların içinde oturan insanların çelikten yürekleri olan özel insanlar olduklarını düşünüyordu. Burada artık Alman çizmelerinin sesleri ve sadece komuta haykırışları değil, hafif şakırtılar ve birbirlerine seslenmeler de duyuluyordu. Almanlar hafif makineli tüfeklerini dolduruyorlardı. Klimov başını omuzlarının arasına sokup avcı alayı komutanının komuta noktasının bulunduğu fırının ağzına indiğinde de ateşe dayanıklı tuğlanın içinde gizlenen ve birkaç aydır soğumayan ısıyı avuçlarında hissedip içini bir ürperti kapladığında da yüce bir direnişin gizi o anda ona açıklanacakmış gibi geldi. Yarı karanlığın içinde çömelerek oturmuş adamı fark etti. Adamın geniş yüzünü gördü, güzel sesini duydu.
''İşte sarayımıza teşrif eden bir konuk, sefa geldiniz. Size 100 gramcık vodka, meze olarak haşlanmış yumurta ikram ederim.''
Nikolay Grigoryevich Stalingrad'da tozlu ve bunaltıcı yarı karanlıkta bir Marten inine inerken onu nasıl anımsadığını, Yevgenya Nikolayevna'ya hiçbir zaman anlatamayacağını düşündü. Daha önce ondan kurtulmak, onu unutmak isterdi hep. Ama artık Yevgenya Nikolayevna'nın inatla peşini bırakmadığını kabullenmişti. İşte o büyücü de Jenya'da fırının içine inmişti. Ondan saklanmak olanaksızdı. Kuşkusuz her şey gün gibi ortadaydı. Zamanın üvey oğullarının kime ne yararı vardı? Onu çürüye çıkarmışlar, emekli etmişlerdi. Yevgenya Nikolayevna'nın gidişi yaşamının ne kadar umutsuz olduğunu doğrulamış, aydınlatmıştı. Burada gerçek bir işinin, savaşla ilgili bir işinin olmadığı Stalingrad'da bile. Klimov akşam aynı atölyede konuşmasını yaptıktan sonra General Guriyev'le sohbet ediyordu. Guriyev asker ceketini çıkarmış oturuyordu. Arada bir kırmızı yüzünü mendille silerek gürültülü, hırıltılı sesiyle Klimov'a vodka ikram ediyor, aynı sesle bağırarak telefonda alay komutanlarına emirler yağdırıyordu. Yine aynı hırıltılı sesle şaşlığı usulünce yapamayan aşçıyı azarlıyor, komşusu Batyuk'a telefon ediyor, ona Mamayev tepesinde kağıt oynayıp oynamadıklarını soruyordu.
''Bizim millet genellikle neşeli, iyidir.'' dedi Guriyev. ''Batyuk akıllı bir köylü, traktör fabrikasındaki General Joludev de eski dostumdur.'' Barrikadi fabrikasındaki dipnot barikatlar, Albay Gurdjieff de çok iyi bir insandır ama artık tam bir keşiş oldu, vodkayı bıraktı. Bu elbette doğru bir şey değil.
Sonra Klimov'a kendisinin bir bölüğünde 6-8 kişi kaldığı gibi hiç kimse de çarpışacak adam kalmadığını, tıpkı onun gibi hiç kimsenin de yardıma gelmesinin zor olduğunu, zaten botlardan inenlerin üçte birinin yaralılar olduğunu, bunu belki bir tek pazar semtindeki Gorohov'un yapabileceğini anlatmaya koyuldu. Çuykov dün benim kurmay başkanım Şuba'yı çağırdı. İleri hattın belirlenmesinde kafasında bir çelişki oluşmuş. Bizim Albay Şuba perişan bir halde geri döndü. Guriyev Grimov'a baktı ve sövdüğünü mü sanıyorsunuz deyip güldü. Ben ona her gün sövüp duruyorum. Dişlerini kırmış. Hepsi de ön dişler. Evet dedi Grimov uzatarak. Bu evet insan onurunun Stalingrad'da her zaman galip gelmediğini ifade ediyordu. Guriyev daha sonra gazete yazarlarını savaş konusunda neden bu kadar kötü yazdıkları üzerine düşüncelerini açıklamaya koyuldu.
''Kıçlarını kımıldatmıyor orospu çocukları. Kendi gözleriyle hiçbir şey görmüyorlar. Volga'nın öte yakasında cephenin en gerisinde oturuyorlar ve yazıyorlar. Kim onları daha iyi ağırlarsa onunla ilgili yazı yazıyorlar. Bak, Lev Tolstoy Savaş ve Barış'ı yazdı. İnsanlar 100 yıldır okuyorlar. Bir 100 yıl daha okuyacaklar. Neden peki? Kendisi savaşa katılmış, savaşmış da o yüzden kimin hakkında yazması gerektiğini biliyor.''
Rica ederim general yoldaş, dedi Krimov. Tolstoy 1812 ana yurt savaşına katılmadı.
Katılmadı da ne demek oluyor, diye sordu general.
Evet, çok basit, katılmadı, dedi Krimov. Napolyon'la savaş olduğu zaman Tolstoy daha doğmamıştı.
Doğmamış mıydı, diye tekrar sordu Guriyev. Doğmamış da ne demek? O doğmamışsa onun yerine kim yazmış ha? Ne diyorsunuz?
Aralarında birden şiddetli bir tartışma çıktı. Bu Krimov'un konuşmasından sonra ortaya çıkmış olan ilk tartışmaydı. Nikolay Grigoryevich'i şaşırtan bir şey olmuş, generali inandırmayı başaramamıştı. 57. Bölüm. Krimov ertesi gün Albay Gurdjieff'in Sibirya Avcı Tümeni'nin bulunduğu barikatlar fabrikasına gitti. Konferanslarının gerekli olup olmadığı konusunda her geçen gün daha fazla kuşkuya kapılıyordu. Zaman zaman onu nezaketen, dinsizlerin yaşlı bir papazı dinlediği gibi dinlediklerini düşünüyordu. Aslında gelişine seviniyorlardı ama insan olarak seviniyorlardı, konuşmalarına değil. Orduda kırtasiye işleriyle uğraşan, boş boş dolaşan, savaşan insanlara engel olan siyasi görevlerden biri olmuştu. Sadece soru sormayan, açıklama yapmayan, uzun raporlar hazırlamayan, propagandayla uğraşmayan ama savaşa katılan siyasi görevler yerlerinde kalıyorlardı. Marksizm-Leninizm Üniversitesi'nde savaş öncesi dersleri anımsıyordu. Ona da, dinleyicilere de kısa parti tarihi kursu bir akaid kitabı kadar sıkıcı geliyordu. Ama barış döneminde bu sıkıntı doğal ve kaçınılmazdı. Burada Stalingrad'da ise saçma ve anlamsız olmuştu. Bütün bunlar neye yarayacaktı? Krimov Gurdjieff'le karargah yeraltı sığınağının girişinde karşılaştı ve lastik çizme boyuna göre kısa bir asker kaputu giymiş olan zayıf adamın tümen komutanı olduğunu anlayamadı. Krimov konuşmasını alçak tavanlı geniş yeraltı sığınağında yaptı. Krimov Stalingrad'da hiçbir zaman bu defaki kadar bir topçu ateşi duymamıştı. Sürekli bağırarak konuşması gerekiyordu. İğneleyici ve neşeli sözcükler bakımından zengin, yüksek sesle tane tane bir konuşması olan tümen komiseri Sivrin konferans başlamadan önce şöyle dedi. Bu konferans salonunu ne demeye yaşlı komuta kadrosuyla sınırlamalı. Topograflar, muhafız bölüğünün işi olmayan askerleri, nöbeti olmayan muhabereciler ve irtibat erleri, uluslararası durum hakkındaki konferansa buyurun haydi. Konferanstan sonra sinema var, sabaha kadar da dans. Sizin de bizim de rapor yazmamıza yarayacak mükemmel bir etkinlik daha olacak, der gibi Krimov'a göz kırptı. Krimov Gurdjieff'in bağıra bağıra konuşan Svirin'e bakarken gülümsemesinden ve Svirin'in Gurdjieff'in omzuna attığı kaputu düzeltmesinden bu yeraltı sığınağında dostluk ruhunun hakim olduğunu anlamıştı. Krimov Svirin'in zaten dar olan gözlerini kısıp kurmay başkanı Savrasov'a bir göz atmasından, Savrasov'un ise Svirin'e isteksiz, hoşnutsuz bir suratla öfkeli öfkeli bakmasından bu yeraltı sığınağında sadece dostluk ve arkadaşlık ruhunun hakim olmadığını da anlamıştı. Tümen komutanı ve komiseri ordu komutanının acil çağrısı üzerine konferanstan hemen sonra gittiler. Krimov Savrasov'la konuştu. Savrasov görünüşüne bakılırsa zor ve sert karakterli, yükselme hırsı olan küskün bir adamdı. Yükselme hırsı, sertliği, insanlardan söz ederken takındığı alaycı arsızlık, yani bu adamın pek çok özelliği iyi değildi. Savrasov Krimov'a bakarak bir monolog söylüyordu.
Stalingrad'da herhangi bir alaya gidersin ve en güçlü, en kararlı alay komutanının bu alayda olduğunu bilirsin. Bu doğrudur. Artık adamın kaç ineği olduğuna bakmıyorlar. Bir tek şeye bakıyorlar. Kafana. Kafan var mı? Varsa iyi. Burada bir sahtekarlık yok. Ya barış zamanı nasıldı? Diyerek sarı gözleriyle dosdoğru Krimov'un yüzüne bakarak gülümsedi. Biliyor musunuz, ben politikaya tahammül edemiyorum. Bütün bu sağcılar, solcular, oportünistler, kuramcılar. Bu pohpohçulara katlanamıyorum. Ama politikaya karışmadığım halde beni de 8-10 kere yemeye niyetlendiler. Partisiz olmam daha iyi. Kah sarhoş diyorlar, kah zampara. Rol mü yapayım yani? Yapamam.
Krimov Savrasov'a Stalingrad'da onun, yani Krimov'un yazgısının düzelmediğini, gerçek bir işi olmadan boş boş gezdiğini söylemek istedi. Rodimtsev tümeninin komiseri neden o değil de Vavilov'du? Peki neden Svirin'e Krimov'dan daha fazla güveniyordu? Aslında o hem daha akıllı, daha geniş görüşlü, parti deneyimi daha fazla, cesareti gerekirse yeterince acımasız, eli titremeyen biriydi. Evet, aslında onlar Klimov'la karşılaştırıldığında ancak okuma yazma kursu öğrencisi sayılırlar. Sizin zamanınız geçti Klimov yoldaş, gidin artık. Bu bal rengi gözlü albay onu kışkırtmış, heyecanlandırmış, alt üst etmişti. Bunda kuşku duyacak ne vardı? İşte özel yaşamı da çökmüştü, tepe aşağı gidiyordu. Burada mesele elbette ki Jenya'nın onun maddi acizliğini görmüş olması değildi. Bunu umursamazdı. Jenya saf biriydi. Sevgisi bitmişti. Yaşlı, dayak yemiş adamlara kimse aşık olmaz. Başında halesi olmayan bir adam. Evet, evet, nomenklaturadan çıktı. Ama yine de. Jenya saflığına saf ama onun açısından maddiyatın önemi var. Herkes ayağını yere basıyor. Yevgenya Nikolayevna da. Aslında Jenya'nın dahice olduğunu söylediği o resim bozuntusunu çiziktirmiş olsa da yoksul bir ressamın peşinden gitmeyecektir Jenya. Klimov bu düşüncelerin pek çoğunu bal rengi gözlü albaya söyleyebilirdi. Ama tek yaptığı albayla aynı görüşü paylaştığı bir konuda ona itiraz etmek oldu. Albay yoldaş, siz de artık işi iyice basitleştiriyorsunuz. Savaş öncesinde sadece adamın kaç ineği olduğuna bakmıyorlardı. Kadroları sadece ve sadece iş yapma gücüne göre seçmek de olanaksızdır.
29. ayrımın sonu. Sayfa 326.